Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle ve ilk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Cahiliyeden Batı'ya Ötekileştirme başlıklı yazıyı sunacağız. Malum olduğu üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devrinde eziyete maruz kalan Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etmişti. Habeş Necaşisi bu mültecileri geri vermesi için kendisine başvuran müşriklerin isteğine cevap vermeden önce onları dinlemek istedi. Müslümanların sözcüsü Hazreti Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh Habeş hükümdarının huzurunda şöyle demişti. Biz vaktiyle putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler yapardık. Yakınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. İşte Allah bize, peygamberimizi göndermezden önceki halimiz buydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize doğruluğu öğretti. Emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı. Cahiliye çağına baktığımızda Kureyş kabilesinin fazilet namına Kabe'yi ziyaret edenlere su dağıttığını, yemek yedirdiğini ama bunun yanında zayıf bulduklarını ezmekten kaçınmadığını görebiliyoruz. Şeref ve fahri kendileri için adeta din haline getiren bu toplum, güçlüler günah işlediğinde umursamayıp kız çocuklarını ya kötü bir hale düşerse diye diri diri toprağa gömecek kadar acımasız davranabiliyordu. Peki bunlar Allah'a inanmıyor muydu? İnanıyorlardı elbette ama İşlerine karışmayan, ahlaki ölçüler koymayan, hesaba çekmeyen, ancak bir fal oku çekerek görüşlerine başvurdukları bir ilah telakkisiydi bu. Bir ayeti kerimede onların davranışlarındaki tenakuza şöyle dikkat çekiliyor. Andolsun eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde, nasıl haktan döndürülüyorlar? Ankebut 61. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a Resul ve kitap göndermeyi, itikadi, ameli ve ahlaki ölçüler vaaz etmeyi yakıştıramıyorlardı. Bugün bütün dünyayı saran nevzuhur cahiliyenin de benzer bir tavır sergilediğini görebiliyoruz. Bir yandan tabiatı sevmek, ekolojik dengeyi korumak gibi bazı hassasiyetlere sözcülük edenler, diğer taraftan savaş mağduru kadın ve çocuklara bir kaplumbağa, bir kuş türü kadar alaka göstermiyorlar. Çünkü ahlaki ölçüleri kendi akıllarına göre tayin etme hakkını kendilerinde görüyorlar. Hem de üstünlük psikolojisiyle bu kriterleri alem şumul ölçüler diye isimlendiriyorlar. Öte yandan bu ekoloji masallarını da sadece gelişmekte olan ülkeler üzerinde sopa gibi kullanırlarken, güçlü ülkelere karşı hiçbir müeyyide uygulamıyorlar. Bugün dünyada gittikçe artan bir huzursuzluk hali mevcut. Peygamber Efendimizin zuhurundan önce gerek Ceziretül Arap'ı, gerek bütün dünyayı kasıp kavuran savaşlar gibi bir şiddet kasırgasının dünyayı sarmasına şaşılmaz. Çünkü hem ülkeler arasında hem ülkelerin içinde halk kesimleri arasında çok büyük adaletsizlikler mevcut. Şu anda bu adaletsizliği göremeyen halk yığınları, biraz da İslamofobi faaliyetlerinin tesiriyle bütün düşmanlıklarını göçmenlere, yabancılara, bilhassa Müslümanlara yönlendiriyor. Avrupa'da, Amerika'da ırkçılık artık iktidara yürüyor. Bu fanatik gruplara bakıldığı zaman tabanda işlerini göçmenlere kaptırmaktan korkan emekçilerden eski solcu örgütlere geniş bir yelpazeyi kapsadığı görülüyor. Aslında büyük şirketlerin, üçüncü dünya ülkelerinin zeki gençlerini uygun ücretlerle çalıştırarak karını artırma hırsı sol görüşleri öfkelendiriyor. bu haklı sayılabilecek öfke, İslamofobiyi kışkırtmak için özel fonlar ayıran lobilerin entrikalarıyla kasıtlı olarak Müslümanlara karşı yönlendiriliyor. Ama ırkçılığı körüklemenin ateşle oynamak olduğunu unutuyorlar. Bugün dünyada hiçbir ülke din, mezhep veya etnik olarak homojen, mütecanis bir yapıya sahip değil. Hemen her ülkede azınlık veya göçmen gruplar olduğu gibi bunun yanında farklı mağduriyetleri olan dezavantajlı denilen alt gruplar mevcut. Sovyetlerin iflasından sonra eski sosyalistler sosyal demokrat adını alarak bu kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesine sözcülük etmeyi kendilerine gaye olarak seçmişti. Fakat sinsi bir el bir yandan İslam aleminde mikro milliyetçilik fesadını çıkarırken, bir yandan da Avrupa'da sosyal adaletsizliğe karşı yükselen infiale İslam'ı hedef gösteriyor. İslam alemi dediğimiz zaman halkının çoğu Müslüman olan 50'den fazla ülkeyi anlıyoruz ama bugün dünyanın her yerinde milyonlarca Müslüman azınlık halinde yaşıyor. Öte yandan kendi ülkesinde yaşayan Müslümanlar da etnik ve mezhebi farklarla birbirlerine düşmanlaştırılıyor. Zamanımızda çok kullanılan ötekileştirme diye bir mefhum var. İslam kaynaklarında hakir görme, aşağılama kelimesiyle ifade edilebilecek bir kapsamı var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, hor görmenin gitgide kadre yani yardımsız, ilgisiz bırakmaya, acımamaya ve nihayet ona yapılan zulme ortak olmaya götüreceğine işaret ederek şunları söyledi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğu dar zamanda onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu hor ve hakir görmez, buyurdu ve göğsüne işaret ederek 3 defa, takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır, dedi. Sonra, bir kimseye şer olarak din kardeşini hor ve hakir görmesi yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır, buyurdu. Peki insan neden bir din kardeşini ötekileştirir? Mevcut psikoloji ilmi insanın daha çok nefsani zaaflarını deşip meydana döken bir dil kullandığı için ötekileştirme zihniyetini şöyle tahlil ediyor. Her insan kendine bir kimlik arar. Doğarken beraberinde getirdiği özellikleri, içinde yetiştiği toplumdan aldığı hususiyetleri, kimliğini ören dokular olarak kullanır. Ancak bununla yetinmez, benliği onun kimliğini teşkil eden bu hususiyetleri bir üstünlük iddiasının istinat noktası yapmak ister. Bunun içinse bir öteki lazımdır. Mesela Batı insanı beyaz tenlidir, Hristiyandır, dar bir coğrafyada çok nüfusta sıkışmışlığın getirdiği ihtiyaç sahikiyle deniz yollarına açılıp ticaret yaparak zenginleşmiştir. Zamanla kendisini bu hususiyetleriyle üstün görmeye başlar. Bu üstünlük duygusunu öteki saydığı halkları sömürmesine meşruiyet kaynağı sayar. Bu duygu ona kazanç sağladığı için öteki saydığı kesimlerden daha da farklılaşmak ister. Mesela sömürdüğü halklar inançlıdır. Öyleyse o inanmakla değil, şüpheci akılla her şeyi sorgulamakla üstün olmalıdır. Doğu halkları duyguludur, öyleyse o mantıkçı, hesapçı olmalıdır. Onlar edilgendir, pasiftir, haline razıdır, kendisi baskın ve hakim olmalıdır. Bu listeyi böyle uzatmak mümkündür. İnsan psikolojisi kendisine daima bir öteki arar. İslam kaynaklarımızda da bir öteki vardır, şeytan. Peygamberimiz bazen sağ elle yemek sünnetinin hikmetini açıklarken, doğrudan doğruya, şeytanın son elini kullanma adetine muhalefet kastını işaret eder. Elbette şeytan ve onun hizbi veya kardeşleri sadece doğuştan getirdikleri bir özellikte değil, Hakk'a isyan etmeleri ve kötü ahlaklarıyla öteki olmuşlardır. Onların hal ve ahlakından uzak durmak için müminlere ibret alınacak bir müşahhas örnek, bir temsil olmuşlardır. İslam terbiyesi bir Müslümana kimlik ve aidiyetini kurarken içi boş övünmeleri değil, hakiki değerleri yani sahih itikadı, üstün ahlakı, fedakarlığı, iyiliği, ihsanı esas almayı öğretir. İslam'da ihsan mefhumu herkesi kucaklayan bir mefhumdur. Allah'ın yarattığı her mahluku, her insanı, hatta gayrimüslim vatandaşları dahi. Allah'ın Resulü'nün Medine şehrinde tesis ettiği ilk İslam cemiyeti, müminler arasında kardeşlik ahlakı, mümin olmayanlarla da vatandaşlık hukukunun üzerinde yükselmiştir. Peygamber Efendimiz, ihanet etmedikleri müddetçe ehli kitap, mecusi ve İslam gönlüne tam yerleşmemiş gruplarla adalet ve iyilik üzere geçinmiştir. Medine vesikası, işlenen bir suça karşı caydırıcı bir müeyyide uygulamanın haricinde, herkesin canını, malını, inancına göre yaşama hakkını korumuştur. Bugün dünya yeniden bu hukuk ve ahlaka muhtaçtır. Müslümanların dünyaya hakiki ve kalıcı bir sulh ve selamet getirebilmesi içinse, evvela kendi aralarındaki ötekileştirmeleri bırakıp kardeş olmaları gerekmektedir. Değerli dinleyenler, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Cahiliyeden Batıya Ötekileştirme başlıklı yazısını paylaştık. Ve programımıza Aşır Karabacak imzalı Maskeler Düşünce başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Avrupa'nın yalancı maskesi düştü. Altından vahşi, barbar ve çirkin suratı göründü. Akif'in dediği üzere, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Halbuki Tanzimat'tan beri 200 yıldır bilhassa aydınlarımızın kalbinin yönüydü Avrupa. Muasır medeniyet seviyesi diye erişilmek, kavuşulmak istenen bir hedefti. Hayran olunan bir idealdi. Fakat görüldü ki Avrupa için kendisini Avrupa yapan değerlerin hiçbir değeri yokmuş. Demokrasi, ifade hürriyeti, hümanizm ve insan hakları, basın hürriyeti vesaire dünyanın gözünün içine baka baka çiğnenip geçilebilirmiş. Bu sebeple her ne kadar incitici olsa da Avrupa'nın maskesinin düşmesi zihnimize çöreklenmiş Batı hayranlığının silinmesi adına faydalı ve hayırlı bir hadisedir. Anadolu insanı her Fatiha'da tekrarladığı gazaba uğramışların ve sapmışların yolundan bizi muhafaza eyle ya Rabbi duasının şuuruyla aslında Batı'nın gerçek yüzünü Haçlı seferlerinden beri unutmuş değildi. Fakat kader tahterevallisinin aşağı düşen tarafında olmanın sabır ve ihtiyatıyla susmuş, içinde saklamıştı İslam ateşinin korunu. Hilal davasını. İşte 200 yıldır 40 bohça içinde saklanarak yürekten yüreğe aktarılıp gelen bu kor ateşin tek tek açılan örtüleri gibi belki son parçasıydı açılacak olan 16 Nisan 2017'de yapılacak referandum. Avrupa'yı da asli suretine yani Haçlı ruhuna çeviren, maskelerinin düşmesine sebebiyet veren de bu öze dönüş hamlesiydi aslında. Peki geçtiğimiz ay neler yaşandı? Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'nın dürtmesiyle Hollanda Dışişleri Bakanımızın toplantı yapmasını istemediğini bildirir, sonra da uçağımıza verdiği uçuş iznini iptal eder. Akabinde önce Almanya, sonra Hollanda, kadın hakları hususunda her zaman ahkam kesmek hususunda birbirleriyle yarışmalarına rağmen bir hanım olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülsayan Kaya'nın toplantısını iptal eder. Bakan Kaya, Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya giriş yapar ve yol üzerinde gazeteciler ve bakanlık çalışanları durdurularak sınır dışı edilirler. Bakan Kaya'nın da Büyükelçiliğimize girmesine engel olurlar. Daha da vahimi, eğer Bakan Kaya geri adım atmazsa vur emri verilir. Fecaate bakar mısınız? Bir Avrupa Birliği üyesi ülke ve aynı zamanda sana bir saldırı olduğunda bu saldırı bana da olmuştur diyen bir NATO ülkesi, müttefiki konumundaki bir ülkenin bakanının milletler arası hukukta kendi toprağı sayılan Büyükelçilik binasına girmesini engellemektedir. Almanya ve Hollanda'nın ardından İsviçre ve Avusturya da aynı tarz uygulamaları devreye sokar. Diğer bazı devletler de sırada olduklarını ifade ederler. Hemen o günlerde de Avrupa Birliği Adalet Divanı, işverenlerin çalışanlara başörtüsü yasağı getirebileceği yönündeki çağ dışı bir karara imza atarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki toplantı iptal kararlarının arkasındaki asıl sebebi gayri ihtiyari gün yüzüne çıkarır. Demokratik bir ülkedeki demokratik bir referanduma yönelik antidemokratik uygulamaların asıl sebebi yüzyıllardır Türk denilince Müslüman algısının oluşturduğu ekonomik, özgürlükçü ve insan haklarına saygılı bir Müslüman devletin güçlenip karşılarında el pençe divan durmamaya başlamasıdır. Oysa keşke kendi tarihlerini olsun okusalardı. İslam'da yoğrulmuş bir Müslüman ülkenin gayri insani tavır ve davranışları takılması mümkün değildi. Mesela Hollanda. Hollanda'nın Leiden şehrinde 5 katlı belediye binasının tepesinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın heykeli bulunmaktadır. Heykelin hemen alt kısmında da Altın Türk'ün hatırasına yazılıdır. Sebebine gelince, 1510-1518 yıllarında kara ticaretinde ilerleyemeyen ve deniz ticareti sahasında ilerlemek zorunda olan Hollandalılar, büyük gemiler yaparlar ve denize açılmak isterler. Fakat bu arada Portekizlerin taarruzlarıyla karşı karşıya kalırlar. Öyle ki tek ticari yol olan deniz yolu onlara kapanır. Bu durumda çevre ülkelerden yardım istemek yerine Osmanlı'ya müracaat ederler. Yavuz Sultan Selim Han, Barbaros Hayrettin Paşa'ya Hollandalıları kurtarmasını söyler. Barbaros Hayrettin Paşa, gemilerinin istikametini çevirmeden hemen haber uçurur Portekizlilere. Bundan sonra Hollanda'ya karşı düşmanca hareketlerde bulunmayacaklardır. Hollandalılar bunun üzerine Yavuz'un büyük bir resmini ve Barbaros'un da heykelini yaparlar. O dönemde Barbaros, Endülüs'te zulüm gören Müslümanları ve Yahudileri de Hristiyanların işkencelerinden ve cinayetlerinden çekip kurtarmıştır. Gemilerle kimilerini Fas'a, kimilerini de Anadolu'ya, Trakya'ya kadar taşımıştır. Engin bir insanlık ufku göstermiştir. Böyleyken İstanbul kadar nüfusu, Konya'nın yarısı kadar toprağı olan Hollanda, nasıl böyle bir cüret içine girebilir? Nasıl bir bakanımıza vur emri verecek kadar gözünü kan bürüyebilir? Kendi topraklarına gelmiş bir misafirin, evine, büyükelçiliğine bile girmesine müsaade etmeden zorla polis eskortları eşliğinde bin bir dümenle başka bir ülkeye gönderebilir. Halbuki Hollanda açısından bakıldığında daha da vahimi bir devlet olmasının yolunu da yine bizim ecdadımız açmıştır. Şöyle ki, tarihte ilk olarak 1612 yılında Hollanda'yı devlet olarak Osmanlı tanımıştır ve Hollanda'ya çeşitli kapitülasyonlar vererek denize kendi bayraklarıyla ticaret yapmalarının önünü açmıştır. 80 milyonluk nüfusumuzun neredeyse 7 milyonu Avrupa ülkelerinde yaşamaktadır ve kullanacakları oylar hakkında malumat sahibi olmaları en tabii haklarıdır. Bununla birlikte ülke siyasetçilerimizin de hem milletler arası hukuktan kaynaklanan hem de üstlendikleri vazife icabı vatandaşları referandum maddeleriyle ilgili aydınlatmak ve bilgilendirmek en tabii haklarıdır. Meselenin bam teli de zaten burada. Başta Almanya olmak üzere bu saydığımız hukuksuzluğa yönelen devletler de 16 Nisan referandumu için hayır propagandası yapmak isterseniz hiçbir problemle karşılaşmadan ve hatta farklı desteklerle istediğiniz kadar toplantı, seminer, bilgilendirme, televizyon programları vesaire yapabilirsiniz. Onların karşı oldukları nokta referanduma evet diyenlerin ve evet yönlendirmesi yapanların fiilleri ve toplantıları. Bu ne adaletsizlik, öyle değil mi? 15. ve 16. yüzyılda yaşamış Protestan mezhebini kurmuş reformist Alman din adamı Martin Luther ki kendisinin Türklere Karşı Savaş'ta isimli bir eseri olmasına rağmen Türklerdeki adalet ve insaf ölçülerini çok iyi görmüş ve "Ya Rabbi, büyük Türkleri bir an önce başımıza getir de senin ilahi adaletinden onlar sayesinde nasiplenelim demiştir. Bu adalet Polonya'da bir darbı mesele dönmüş ve Osmanlı atları Vistül Nehri'nden su içmedikçe bu ülkenin hürriyet ve istiklale kavuşamayacağı şeklinde nesilden nesile aktarıla gelmiştir. Herhalde Martin Luther yaşasa 500 yıl geçti hala değişmedin mi sen Avrupa derdi bu adaletsizlik karşısında. Esasen biz artık bundan önce aydınlarımızın yaptığı gibi Avrupa'dan adalet de bekliyor değiliz. Diyebiliriz ki 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması akıbetimiz üzerindeki son taarruz hareketiydi. Hamdolsun tarihinin azametini, mehabetini, şecaatini sadece bir geceliğine hisseden asil millet ve bu asil milletin gençliği sağdan soldan, içten dıştan, yukarıdan aşağıdan gelen o büyük meş'um belayı ümmetin duaları ve liderinin irfanıyla alt etmeyi başarmıştır. Bilmiştir ki bu saldırıyı kaybedersek 200 yıl daha başımızı kaldırmamız mümkün olmayacaktır. 16 Nisan 2017 referandumu da 15 Temmuz'un devamı olarak ilk taarruz hareketimiz olacaktır. Bu taarruzun geldiğini gören Avrupa, onun için ülkelerinde müdafaa yapıyorlar ve orada konuşamazsın, burada konuşamazsın, sakın anayasayı değiştirme, senin için bu eski darbe anayasası daha hayırlıdır, sakinliğine düşüyor. Önümüzdeki dönemde bu tür hadsizliklerde de bulunamayacaklar. Çünkü artık biz kimdim sorusunu sorduk kendimize. Kimdim? Asara sorarsan beni söyler sana kimdi? Bir başka denizdim, kürenim rubu benimdi. Mermiler, alevler beni bir kal'a sanırdı. Taçlar uçuşur, dalgalanır, parçalanırdı. Cevval atımın kanlı kıvılcımlı izinde bir başka denizdim ebediyet denizinde. Çarpardı göğün kalbi hilalin avucunda, titrerdi yerin talihi merminin ucunda. Asar elinin çizdiği mecradan akardı, üç kıtada mağrur atımın izleri vardı. Fevkinde uçarken o neşibin bu firazın, en şanlı şehametli hükümdarın arsın. Tek bir nazarım sanki inayetti, keremdi, iklili hediyemdi, arazisi hibemdi. Hançerdi hayalim, bütün alem ona kındı, baştan başa dünya bir esirimdi, kadındı. Asabına kalbimdeki ahengi verirdim, kasteylediğim şekli verir, rengi verirdim. Dünya bilir iclalimi ben böyle değildim, ben 6 asırdan beri bir kere eğildim. Mithat Cemal Kuntay. Evet, biz eğer dünyada söz sahibi olmazsak, dünya zayıfların, fakirlerin, güçsüzlerin, dertlilerin daha da kötü durumlara düştüğü bir karmaşa ve kargaşa mekanına dönmüştür, dönecektir. Bizim için bir lüks değil bir vazifedir artık bu durum. Bir gecelik bir uyanış, yarım asırlık devasa bir planı çökertti. O günden bu yana da gelen salvoları devirdi, yerle bir etti. Şimdi bize düşense vazifemizin ardınca yılmadan, yıkılmadan yürümektir, dönmemektir. 1612 yılında Hollanda bir elçi gönderir Osmanlı İstanbul'una. Cornelis Haga. Haga ilk olarak kendisine bir himaye bulur. Çünkü İstanbul'a geliş amacı devletinin tanınması ve Osmanlı'dan kapitülasyonlar almaktır. Fransız ve İngilizler ise kendilerine başka bir rakip istememektedirler. Onun için Haga'nın görüşmelerini sabote etmeye gayret ederler. Haga, Vezir-i Azam Halil Paşa'nın himayesinde bir takım görüşmeler yapar ve son olarak sarayda yüksek nüfuzu bulunan Aziz Mahmud Hüdayi'nin de elini öper. Hüdayi Hazretleri bir tavsiye mektubu yazar ve Haga için sarayın kapısı ardına kadar açılır. Sultan 1. Ahmet'le görüşür. Sultan 1. Ahmet, gerekli bilgiyi aldıktan sonra Hollanda için tanınma ve kapitülasyonların önünü açar. Şu metin de o zaman Hollanda Büyükelçisi olarak İstanbul'da kalmaya başlayan Cornelis Haga'ya verilen beraatın giriş kısmıdır. Nederland vilayetlerine bağlı olan Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen ve Groningerland ve bunun yanında Doğu Hindistan'ın vilayetlerine tabi birçok memleketin Staten generalleri ve hakimleri akıbetleri hayırlı olsun tarafından sadakatle mühürlenen mektuplarıyla birlikte Hristiyan milletinin ileri gelenlerinden olan muteber elçileri Cornelis Haga, itaati artsın huzurumuza geldi. Mektupları incelendiğinde nihai gayelerinin ihlas ve samimiyetlerini arz etmek olduğu anlaşılmaktadır. Yine mektuplarından anlaşılmaktadır ki, harbi vilayetlerin gemilerinde olan Müslüman esirleri aileleriyle birlikte kurtararak vilayetlerine göndermişler ve memleketimize ait gemilere ve insanlara uzun bir zamandan beri tecavüzde bulunmamışlardır. Bu dostane davranışlarının neticesi olarak yüksek eşiğimiz de Fransa ve İngiltere arasındaki dostlukta olduğu gibi kendi tüccarlarının, adamlarının ve tercümanlarının memleketimize emniyet içerisinde mallarıyla birlikte gelip ticaret etmelerine izin verilmesini ve zikredilen ülkelere verilen anlaşmanın bir benzerinin de kendilerine verilmesini istedikleri bilgimize sunulduğunda istekleri tarafımızdan uygun görülmüştür. Elçileri Cornelis Hagaysa makamımıza yüz sürerek diğer elçiler gibi eşiğimizde elçilik hizmetine tayin edilmiş ve ülkemizdeki iskelelere konsoloslar tayin etmeye yetkili kılınmıştır. 1567'de İspanya'ya karşı istiklal mücadelesine giren Hollanda, o dönemde yardım alabileceği ve sesini duyurabileceği tek makam olarak Osmanlı Devleti'ni görür. Bu sürede Osmanlı'dan çokça yardım da alır. İspanya Kralı II. Felipe, uzun silahlı mücadele sonunda alt edemediği bu küçük prensliğin Osmanlı'dan yardım aldığını öğrenir ve onları kendisinin de bağlı bulunduğu Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na, kiliseye ve mutaassıp Hristiyanlara bir bakıma şikayet eder. William Türklerle beraber çalışmaktadır, işbirliği yapmaktadır. Kilisenin özellikle dini hisleri kullanarak Haçlı seferlerini teşvik etmek için Türkler, Müslümanlar hakkında çok olumsuz bir takım yargıları vardır. Fakat zaman geçtikçe özellikle kilisenin yapmış olduğu yanlış ve taraflı propagandanın farkına varan aydın kesim, farklı dinlerden de olsa Türklerin insanlara sırf yaratandan ötürü insani ve hürmete değer baktıklarını görmüştür. Prens William bu durumdan rahatsız olmaz ve olmadığı gibi bunu göstermekten de çekinmez. Hilal şeklinde bir nişan bastırarak üzerine Liber Tark Dan Paus, yani her ne kadar kendi dinimden bile olsa Papa ile birlikte olacağıma Türklerle beraber olurum yazdırır. Evet değerli dinleyenler, programımızda son olarak Aşır Karabacak imzalı Maskeler Düşünce başlıklı yazıyı aktardık Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından. Böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yeniden birlikte olabilmek ümidiyle yeni yazılarla. Hoşça kalın, hayırlı geceler.